Ayrım 5, Yetişin Gençler, Selçuk Şirin, sayfa 52. Ergenliğe geç giren erkek çocukları. Erkekler için ergenliğe erken girmekte bazı sıkıntılar olsa da asıl risk ergenliğe geç girmekten kaynaklanır. Ergenliğe erken giren erkek çocuklarında bir özgüven patlaması görülür. Bununla birlikte özellikle sosyal ve romantik ilişkiler bakımından gençlerin hayatlarında bir zenginlik yaşanır. Bu sosyal avantajla beraber ergenliğe erken giren erkek çocukları için en büyük sıkıntı artan fiziksel güçlerini abartmaktan kaynaklanan özgüven patlamasının yarattığı risk alma arzusudur. Beyinde duygu ve haz bölgesinin düşünce ve kontrol bölgesinden erken gelişmesinin sonucu olarak artan risk alma hevesi ve bu hevesin doğurduğu sonuçlara beyin gelişimi ve risk davranışları bahsinde tekrar döneceğiz. Erkekler için asıl stres kaynağı ergenliğe geç girmektir. Ergenliğe erken giren kız çocuklarının kendilerini yalnız ve farklı hissetmekten kaynaklı sıkıntılar yaşaması gibi ergenliğe geç giren erkek çocukları da akranlarından geride kaldıkları için benzer bir sosyal yalnızlık yaşarlar. Arkadaşlarının boyunun uzadığını, omuzlarının genişlediğini, kaslarının çoğaldığını, bıyık ve sakallarının çıktığını gören erkek çocukları hem özgüvenlerinde azalma yaşar hem de sosyal ortamlardan kendilerini soyutlayabilirler. Ergenliğe geç giren erkek çocukları başta spor etkinlikleri olmak üzere fiziksel kapasiteye dayalı ortamlardan uzak dururlar. Benzer bir durum sosyal ve romantik ortamlar için de geçerlidir. Tıpkı kız çocuklarında olduğu gibi bu eksiklik ve yalnızlık duygusu hem duygusal olarak erkek çocuklarında özgüven eksikliğine hem de strese dayalı psikolojik problemlerin doğmasına yol açar. O nedenle ergenliğe geç giren çocuklara yaşadıkları sürecin doğal gelişimin bir parçası olduğunu, kısa vadede farklılıklar olmakla beraber uzun vadede bu durumun dengelendiğini hatırlatmakta fayda var. Hem kız hem de erkek çocuklar için fiziksel gelişimdeki bu tarz farklılıklar sosyal hayatta ve okul döneminde çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Yukarıda ifade ettiğim gibi kimi çocuk 8-9 yaşında ergenliğe adım atarken kimi çocuk da 15-16 yaşında bu adımı atıyor. Arada neredeyse iki kata çıkan bir yaş farkı var. Bu durumda aynı sınıflarda oturan aynı yaştaki çocuklar arasında çok ciddi duygusal ve sosyal gelişim farklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Ortaokul yıllarında yaz tatilinden dönen arkadaşınızı tanımadıysanız, bir yıl görmediğiniz arkadaşınızın boyunun sizden çok uzun ya da çok kısa olduğunu fark ettiyseniz, ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsunuz demektir. Benzer bir şekilde çocukluklarını beraber yaşayan iki kız arkadaşın farklı gelişim takvimi işlediği için birbirlerinden ayrışmasına tanıklık ettiyseniz de, ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuzdur. Bu ve benzeri durumlar hem arkadaşlık ilişkilerinde dönemsel kırılmaya hem de çocukların benlik algılarında beklenmedik bir sarsılmaya yol açmaktadır. Özetlersek ergenliğe erken girmekte, geç girmekte çocuklar için zaten sancılı olan bir geçişi daha da zorlaştırır. Bedensel olarak yaşanan hızlı dönüşüme psikolojik olarak ayak uydurmakta zorlanan çocukların aynı zamanda akran zorbalığı ve arkadaşlar arasında görünüşten dolayı alay konusu olma riskleri de mevcut. O nedenle ergenliğe geçiş öncesi çocukları olası değişimlere iyi bir şekilde hazırlamak, bu geçiş sırasında onları yalnız bırakmamak hem ebeveynler hem de eğitimciler için önemli bir ödevdir. Gençlerde beden algısı, body image. Türkülerde elinde ayna olan gençlerin olması bir tesadüf değil. Genç olmak biraz da nasıl göründüğümüzü dert etmek demek. Ergenlik biraz da hızla değişen bedene uyum sağlamak demek. Bu uyum sağlama süreci her zaman kolay olmuyor. Çoğu zaman da kişinin kendi bedensel gerçekliğinden bağımsız gelişebiliyor. Çünkü kimi zaman gençler kendi bedenlerini kabul etmekte, kendi bedenlerini sevmekte zorlanıyorlar. Literatürde body image olarak geçen ve Türkçe'ye beden algısı, beden imajı ya da beden imgesi olarak farklı şekillerde çevrilen, içinde yaşadığımız çağda daha da önem kazanan yeni bir kavramdan söz ediyorum. Algı ile gerçek her zaman birebir örtüşmez. Hayatın bu değişmez kuralı elbette söz konusu gerçeklik kendi vücudumuz olunca da değişmiyor. Vücut ağırlığı gayet normal olan biri kendisini şişman olarak görebilir mesela. Ki bunun aşırıya vardığı durumlarda çeşitli yeme bozukluğu hastalıkları karşımıza çıkar. Algıya dair bir başka önemli nokta ilk izlenimin önemi. Yerleşmiş bir algıyı değiştirmek olmayan bir algıyı oluşturmaktan çok daha zordur. O nedenle ergenlik döneminde gençlerin kendi bedenlerine dair ilk izlenimlerini oluşturduğu o kritik dönemde onların kendi vücutlarını nasıl gördükleri çok çok önemli. Zira bu algının etkisi çok uzun süre devam eder. Bir gencin ergenlik döneminde oluşan kendi beden algısı pozitif ise o kişi kendi fiziksel yapısını olduğu gibi kabul ediyor demektir. Beden algısı pozitif olan bir genç kendi boyunu, saç, göz ya da ten rengini olduğu gibi kabul eder. Vücut özellikleri ideal bir forma sahip değil diye kendisini eksik hissetmez. Beden algısı pozitif olan gençler başkalarının güzellik anlayışı ya da onayıyla kendi vücutlarını tanımaz ya da değerlendirmezler. Araştırmalar pozitif beden imgesine sahip olan gençlerde özgüvenin yüksek olduğunu, sosyal ilişkilerin zengin olduğunu göstermektedir. Öte yandan kendi bedenlerini olduğu gibi kabul etmeyen gençlerde negatif bir beden algısı oluşur. Bu gençlerden kimi boyunu, kimi saçının rengini, kimi de aslında sağlıklı olduğu halde kilosunu beğenmez. Kendi bedenini olduğu gibi görmeyen, sevmeyen gençlerde uzun vadede pek çok psikolojik sorun ortaya çıkar. Özellikle ergenliğin başlangıç yıllarında kendi bedenini yeni yeni tanımaya başlayan ve bu süreçte farklı nedenlerle negatif bir beden algısı geliştiren gençlerde özgüven eksikliği ve sosyal ilişkilerde sorunlar gözlenir. Ancak negatif beden algısının asıl etkisi uzun vadede başta kaygı bozukluğu ve depresyon olmak üzere yeme bozuklukları gibi etkisi kalıcı rahatsızlıklarla da kendini gösterir. Gençlerin pozitif beden algısı. Gençler özellikle henüz kendi bakış açılarının yeni yeni yerleştiği ergenliğin başlangıç döneminde kimlik arayışının bir parçası olarak kendi bedenlerine dair bir yargı oluştururlar. Beden algısı dediğimiz bu yargının oluşmasında hem genetik hem de çevresel faktörler rol oynar. Çevresel faktörlerin başında egemen güzellik anlayışı gelmektedir. Bu anlayış kültürden kültüre, zamandan zamana değişir. Tarihin belli bir döneminde revaçta olan güzellik anlayışı başka bir dönemde gözden düşebilir. Örneğin klasik tablolarda güzellikleri nedeniyle tasvir edilen kadın bedenleri ile bugün geçerli olan güzellik parametreleri birbiriyle hiç örtüşmemektedir. Benzer farklı güzellik algısı kültürler arasında da gözlemlenebilir. Bugün belli kültürlerde güzelliğiyle yüceltilen çeşitli fiziksel özellikler başka bölgelerde dikkate bile alınmamaktadır. Örneğin daha ince ve zayıf bedenin makbul olması, içinde bulunduğumuz 100 yıla ve daha ziyade Batı toplumlarına has bir algıdır. Sorun şu ki çocuklarımıza sunulan model bedenlerin pek çoğu gerçek hayatta olmayan, olursa hastalıklı sayabileceğimiz bedenlerdir. Özellikle kız çocuklarına moda dergilerinde sunulan modelleri incelediğimizde klinik manada bulimik denilebilecek kadar zayıf ve hastalık belirtileri gösteren bedenlerin yüceltildiği maalesef bir gerçek. Pek çok modelin mesleği bıraktıktan sonra itiraf ettiği bu gerçeklik ne yazık ki çocuklarımıza ulaşmıyor. Benzer bir durum kız çocuklarına model olarak sunulan çeşitli oyuncak bebekler için de geçerli. Yapılan bazı ölçümlemeler göstermektedir ki bu bebeklerin gerçek hayatta bir karşılıkları olması neredeyse imkansız. Son olarak medyada çok görülen pek çok ünlünün fotoğraflarının photoshoplu olduğu, yani gerçek hayatta olmadığı artık herkesin bildiği bir sır. Pek çok sosyal medya fenomeninin, YouTube ya da Instagram yıldızının ekran gerisindeki gerçek fotoğraflarına baktığımızda ortada sahtekarlığa varan bir sorun olduğunu görüyoruz. Özetle bugün çocuklarımızın önüne arzu edilen beden olarak sunulan örnekler, gerçek hayatta pek karşılığı olmayan modellerdir. Gerçek olanlar da normal değildir. O nedenle çocuklarımızın kendilerine bu bedenleri referans alması, onların kendi bedenlerini tanımasına ve sevmesine ciddi bir engel teşkil etmekte ve zamanla onların olumsuz bir beden algısı geliştirmelerine sebep olmaktadır. Bu bakımdan ergenlik dönemine giren çocuklarımıza medyaya, modaya ve sosyal medya fenomenlerine daha eleştirel bakmayı öğretmemiz artık bir zorunluluk. Bu çağda bir gencin sağlıklı bir beden algısının oluşması için bu şart. Ek olarak sağlıklı bir beden algısının oluşması için öncelikle ergenlik dönemine giren çocuklara bu döneme özgü beden gelişimi hakkında bilgi vermek gerekir. Örneğin kız çocuklarının ergenliğe geçişte kilo alması, kalça ve göbek bölgesinde yağlanma olması gayet doğal ve olması gereken bir durumdur. Benzer şekilde ergenliğe geç giren erkek çocuklarının fiziksel olarak akranlarından daha az gelişmiş olmaları, kaslarının henüz ortaya çıkmamış olması ya da omuzlarının henüz genişlememiş olması gayet doğal ve olması gereken bir durumdur. Bu değişikliklere hazır olmayan çocukların beden algısı tabii ki daha sorunlu olacaktır. Son olarak unutmamalıyız ki beden imgesinin bir boyutu da elbette gerçekte sağlıklı bir bedene sahip olmak için gerekli adımları atmaktan geçiyor. Sağlıklı beslenme ve fiziksel etkinlik rutinine sahip olmak gibi iki basit temele dayanan sağlıklı bedensel gelişim, özellikle içinde yaşadığımız yüzyılda gençleri en çok zorlayan konuların başında gelmektedir. Bir tarafta kolay ulaşılan sağlıksız fast food türü yiyecekler, diğer tarafta gençleri ekran başına hapseden bir medya bombardımanı sonucu her geçen gün dünyada obezite ciddi bir tehdit olarak yetişkinlerden gençlere, oradan çocuklara sirayet etmektedir. Bu konuya 6. bölümde obeziteyi işlerken yeniden döneceğiz. Son olarak bir noktanın daha altını çizmek isterim. Güzellik her geçen yıl giderek daha genç yaştaki kız çocukları üzerinden moda dergilerinde ve reklamlarda tarif ediliyor. Özünde kadınları bedenleri üzerinden kontrol etmeye dayalı bu cinsiyetçi yaklaşım maalesef kız çocuklarında negatif beden algısını körüklemekte ve başta bulimia olmak üzere bir takım yeme bozukluklarına yol açmaktadır. Son yıllarda bu yaklaşım kız çocuklarıyla da sınırlı kalmıyor. Erkek çocukları da artık piyasanın egemen güzellik anlayışına teslim oluyor. Eleştirel medya okur yazarlığı olmadığı sürece hem kız çocuklarımız hem de erkek çocuklarımız da ergenlik dönemiyle birlikte negatif beden algısını maalesef görmeye devam edeceğiz. Fiziksel gelişim ile duygusal ve zihinsel gelişim arasındaki makas. Ergenliğin başlangıcı fiziksel, bitişi ise kültüreldir demiştik. Belki bu tanıma bir ek yapmanın zamanı geldi. Ergenlik önce fiziksel değişimle başlar, ardından duygusal gelişim gelir. Son olarak da zihinsel gelişimle tamamlanır. Çocukların fiziksel olarak bedenlerindeki hızlı değişime eş zamanlı olarak duygusal ve zihinsel gelişim yaşamıyor olmaları hem onlar için hem de etrafındakiler için çeşitli uyum sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle ergenliğe erken giren fiziki olarak hızlı bir şekilde yetişkin bedenine sahip olan kız çocukları için duygusal ve sosyal bakımdan bu döneme hazırlıksız yakalanmak başlı başına bir stres kaynağıdır. Buna ek olarak çevrenin bedensel olarak çocukluktan çıkmış ama duygusal ve zihinsel olarak hala çocukluğunu yaşayanlara yaklaşımı da çocuklar açısından pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu durum maalesef çoğu zaman çocukların sırtına taşıyamayacakları roller yükler. Bedeni büyük olduğu için kardeşlerinin sorumluluğunu yüklenen, farklı ortamlarda çalışmaya zorlanan çocukların varlığı bir gerçek. Bu roller kimi zaman cinsel ve fiziksel istismar ve kötü muameleye varan korkunç sonuçlar doğurabilir. O nedenle özellikle yüksek riskli gruplarda yani ergenliğe erken girmiş kız çocuklarında bu durumu fark edip gerekli önlemleri almak ebeveynlere düşen bir diğer görevdir. Ancak elbette bu yeterli değildir. Ergenlik çağına giren çocukların bedenlerinde yaşanan hızlı dönüşümün mümkün olduğu kadar erken kavranması, çocukların ve çevrelerindeki insanların ergenlik gelişimi hakkında temel bazı bilgilere vakıf olması ve bu konuda açık bir diyaloğa hazır olmasıyla mümkündür. Ancak bu diyalog yazıldığı kadar kolay kurulmaz. Zira içinde cinselliğin olduğu, mahrem ve tabu konuların irdelendiği bir sohbet ne ebeveynler ne de çocuklar için kolay olacaktır. Kültürel olarak da pek alışkın olmadığımız bu diyaloğu maalesef okul müfredatı içinde de yeterince etkili bir şekilde çocuklara ulaştıramıyoruz. Cinsel eğitim hala dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bizde de tabularla, kimlik tartışmalarıyla göz ardı edilen bir alandır. Öyle olduğu için de pek çok çocuk ergenlik dönemine hiçbir ön hazırlık yapmadan girmekte ve bunun sonucu olarak da bu dönemde çok ciddi travmalar yaşamaktadır. Sorumluluk yine anne babalara, öğrencilerine tutkuyla bağlı eğitimcilere ve tabii ki mesleklerini çocuk ve ergen gelişiminin sağlıklı olmasına adamış profesyonellere düşmektedir. Zor diyalog. Çocuklara ergenlik dönemi hakkında özellikle de cinsellik hakkında bilgi vermek gerek. Her ergen ebeveyninin kaçındığı bu zor diyalogda çocuklara ergenlik dönemi hakkında bilgi vermek, bu dönemde nelerin olduğuna dair onları ön bir hazırlık sürecine sokmak gerekiyor. Bu diyalogda en zor alan cinsel konular. Bu dönemde özellikle çevredeki yetişkinlerden gelebilecek kimi kötü niyetli tepkilere ve suistimallere karşı çocukları hazırlamak gerekiyor. Aile, mahalle ya da okul ortamında çocukları istismar etmeye hazır kötü niyetli kişiler her toplumda mevcuttur. Dolayısıyla çocuklarımızla cinsel konularda yapacağımız diyaloğun zorluğu, bu diyaloğun yapılmaması sonucunu doğurmamalı. Bir seçenek değil, bir zorunluluktan söz ettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Zor ama yapmaktan başka çaremiz yok. O halde gelin bu zor diyaloğu kolaylaştırmanın iki önemli yolunun altını çizelim. Doğru zaman, doğru üslup. Zor diyaloğun zamanlaması çok önemli. Zamanından önce bu konunun açılması çocuklarda gereksiz bir tedirginlik, geç kalmışlık duygusu yaratabileceği gibi zamanından sonra yapılan diyaloğun da önemi azalmış olacaktır. Peki ideal zaman nedir? Gençlere içinde cinselliğe dair temel bilgilerin de yer alacağı bu zor diyaloğun yapılması için ideal zaman ilk hormonal değişimin gözlendiği aylardır. Ama bunu tespit etmek her zaman kolay olmayacaktır. Zira hormonal değişim fiziksel değişimden önce ve gözle görülmeyen bir şekilde başlar. Özellikle erkek çocuklarında hormonal değişim ile fiziksel değişim arasında geniş bir zaman aralığı olabilir. Yani çocuk ergenliğe girmiş, hormonları alt üst olmuş olabilir ama bunun izlerini ne vücut değişimi, ne kıllar, ne de sesteki değişimde gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla erkek çocuklarında biraz daha iyi bir gözlem yapıp zor diyaloğun zamanlamasını belirlemek önemlidir. Kız çocuklarında ise blue çağına geçiş 8-9 yaşında bile başlayacağı için diyaloğu yapmak için onlu yaşları beklemek biraz geç olabilir. Kısacası cinsiyetler arası 2 yılı bulan ergenliğe geçiş yaş farkını da dikkate alarak çocuğunuzla ve öğrencilerinizle ne kadar erken yaşta bu zor konuları konuşmaya başlarsanız işiniz o kadar kolay olur. Diyaloğu kolaylaştıran ikinci unsur ise güvene dayalı bir ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Eğer çocuğunuz diyaloğun sizin için bir zorunluluk olduğunu sezerse zaten içtenlik ortadan kalktığı için diyalog başlamadan bitecektir. O nedenle bu diyalogdaki başarı, erken yaştan itibaren çocuk ile ebeveyn arasında güvene dayalı açık bir ilişkinin kurulmasına bağlıdır. Bu ilişki gerek ama yeter şart değil. Bu güvenli ilişki çocuk büyüdükçe onun yönlendirmesiyle giderek zorlaşan diyaloğun kolaylaşmasını sağlayacaktır. Erken yaştan itibaren çocuklarımızın cinsellikle ilgili sorularını yanıtsız bırakmamak, bunların konuşulabilecek konular olduğunu onlara hissettirmek, yaşatmak bir şart. Eğer erken yaşta cinselliğin anne babayla konuşulmayacağı inancı çocuklara verilirse ve bu konu bir tabuya dönüşürse, çocuklar da ergenlik dönemine geldiklerinde bunun anne babayla konuşulmaması gereken konulardan biri olduğuna ikna olacaklardır. O nedenle zor diyaloğun başlangıcı muhakkak ergenlik döneminden önce olmalı ama bu diyaloğun niteliğine, çocuğun mizacına, yaşanan ortama ve elbette çocuğun gelişimine ve yönlendirmesine göre karar verilmesi gerekir. Son olarak hatırlatmakta yarar var. Bu diyalog bir görev duygusuyla bir sefer yapılıp rafa kaldırılacak bir uğraş değil. Hayatın doğallığı içinde gerekli zamanlarda devam eden bir diyalogdan söz ediyorum. Ancak böyle bir rahatlık sağlanırsa çocuklar da biz de bu zorunlu diyaloğun aslında zor olmadığını zamanla kavrayabiliriz. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61.